Ayrım 6, sayfa 101. Dönme. Vanlı Takuhi Yaya'nın anısına. 11 yaşında ya varım ya yokum. İlk kez orospu sözcüğünü duymuştum. Yalnız sözcüğü duymakla kalsam neyse. Aynı zamanda da iki kadının saç saça baş başa dövüştüklerini görünce hem korkmuş hem de çok şaşırmıştım. Şaşırmıştım çünkü bu dövüş bizim evimiz sahanında ola geldi. Şaşkınlığımın ikinci nedeni de kavgıcılardan siyahlı, dinci Naciye teyzenin, biz kardeşimle bu kadını hiç sevmezdik, ona bu adı takmıştık. Diğerine seni koca hırsızı, 60'lık yavur orospu diye çılgın gibi haykırarak çok sevdiğimiz yakın aile dostumuz Hayriye teyzenin üstüne atılmasıydı. Hayriye teyze anneannemin arkadaşıydı. Sık sık bize gelir, ikisi bir odaya kapanır, saatlerce bıdır bıdır konuşurlardı. Nedense her seferinde misafirlik bitip birbirlerinden ayrılırlarken ağlaşırlardı. Bu ağlaşma faslını hiç anlayamazdım. Sorgulamak için de yaşım çok küçüktü. Sorgulayamadığım başka bir şey daha vardı. O da ben anneannemin odasına kurabiye ya da meyve götürdüğümde Hayriye teyzeyle ikisi hemen lafı değiştirirlerdi. Hatta bir keresinde kulağıma çok bildik bir söz çalınmıştı. Ah kuyruk ıs gibi. Ama diyorum ya, bunları sorgulamak için gerçekten de küçüktüm. Ta ki sahanlıktaki kavga patlak verinceye dek. 1. İstanbul. Biz kendimizi bildik bileli Hayriye teyze bizim eve gelip giderdi. Bu gidiş gelişler anneannemin ölümünden sonra da aynı biçimde sürdü. Öyle ki çoğu kez annem, aman Hayriye teyze ne bir telaş gitmeye kalkışıyorsun, sanki evde bekleyenin varmış gibi diyerek gece yatısında kalması için ısrar ettikçe o, öyle deme Dikra Nuhi, çoluğu çocuğu telef ettik ama kedilerim, köpeğim beni bekler derdi. Bu telef etme sözcüğünü öyle sık duyardık ki Hayriye teyzeden. Ha, bir de seferberlik diye bir sözcük vardı. Annemler uzak akrabaları görmeye gidecekleri vakit bizi Hayriye teyzeyle evde bırakırlardı. Kardeşim biraz huysuzluk edip mızırdanınca Hayruş teyze, biz onu böyle çağırırdık. Paşam, güzel oğlum, hele bırak annenler gitsin, ben size masal anlatacağım derdi. Kardeşim de ama öyle babamın anlattıklarından istemem. Onlar hem çok kısa hem de uyduruk diye kestirip atardı. Yine bir akşam aynı olay sahne inelendi. Kardeşim her zamanki gibi uyduruk masal istemediğini söyleyince Hayruş teyzemiz bir süre sessiz kaldı, sonra ağlamaklı bir sesle. Yok paşam, benim anlatacaklarım uyduruk değil, gerçek hayattan alınma öyküler dedi. Sesindeki hüznü ve gözlerindeki acıyı fark ettim ama başta da söylediğim gibi bu tür şeyleri değerlendirmek o yaşlarda olası değil. Aradan geçen bunca yıla karşın Hayriye teyzenin o gece bize anlattıkları harfiyen aklımdadır. 2. Eyin. Benim soyumun yarısı Eyinli, yarısı da Vanlıdır. O isimler Türkiye'de mi Hayriye teyze? Evet yavrum, okulda öğrendiğiniz Türkiye haritasının en sağ tarafında bulunan şehirler bunlar. Babam Eyinliymiş. Güzel Krikor derlermiş. Öyle güzel bir adammış ki kadınlar ona kendilerini gösterebilmek için damlara çıkarlarmış. Manifaturacıymış, yani kumaşçı ama o zamanlar kimi kumaşçılar kentten kente gezerek de satarlarmış kumaşlarını. İşte babam da bana gelince anamı görmüş, sevdalanmış. Ailesinden istemiş, evlenmişler. Annemi alıp Eyin'e geri dönmüş. Ben 1904 yılında Eyin'de dünyaya geldim. Benden 2 yıl önce Huriyim Siranuş doğmuş. Hemen benden 2 yıl sonra da kardeşim Dikran. O da babam gibi güzel, yeşil gözlü bir çocuktu. Çocukluğumuz çok mutlu geçti. Hem Türkçe hem Ermenice konuşurduk. Babamın ailesi Eyin'in en zengin ve köklü ailelerindenmiş. Yaşım büyüdükçe anladım. Babam manifaturacı Kirkor'un gezginci kumaşçı olmasının yanı sıra Eyin'de de kumaş dükkanı vardı. Öyle bugünküler gibi küçük değil, kocaman bir dükkandı. Biz kardeşimle dükkana gider, kumaş toplarının arasında kovalamaca oynardık. Bir de bu yetmiyormuş gibi mahalleden Osman'ı, Yevkine'yi, Hacer'i, Apo'yu peşimize takardık. Babam öyle iyi, öyle tatlı bir insandı ki sanki kızıyormuş gibi yapardı ama asla gerçekten kızmazdı. Çırağı Hüsnü bizi dükkandan kovmak ister. Babam, bırak Hüsnü, sübyan bunlar, biraz koşar sonra bıkarlar derdi. İşte çocukluğum böyle güzel geçti. Okula giderek, sokaklarda, bahçelerde, komşu çocuklarıyla koşup oynayarak. Acıktıkça, susadıkça herkes birbirinin evine girer, yer içerdi. Osman'ın annesi çok güzel şerbet yapardı. Benim anam da tükenmez dediğimiz meyvelerden yapılan bir içecek. Hepimiz eve doluşur, bağırışa çağırışa yer içerdik. Kim kimdir, kimin nesidir, hiç kimse böyle sorular sormazdı. Sıkıldınız mı oğul? Anlatayım mı, susayım mı? Anlat, anlat diye kardeşimle bir ağızdan bağırıştık. Hayriye teyze de sürdürdü anlatmayı. Böylece ben 5. kardeşim de 3. sınıfa geçtiğimiz yılın sonuna doğru Eyin'de garip işler dönmeye başladı. O zamanlar Eyin'de Kambur Rıza derler bir tellal vardı. Zamanın hükümetinden, padişahından bir haber geldiğinde bu Kambur Rıza sokakları dolaşır, ey ahali diye bağırarak haberleri kentlilere duyururdu. Okulumuzun son günleriydi. Kardeşim, ben, Osman, Yevkin'i okuldan dönüyorduk ki Kambur Rıza'nın sesini duyduk. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Padişahımız efendimizin emridir. savaş tehlikesi eyine yaklaştığından Tebaa-i Sadık'a, yani Ermeniler geçici olarak teşcire tabidir. Koşa koşa bizim eve gittik. Osman da peşimizden. Bir de baktık annemle babam çoktan duymuşlar. Kambur Rıza'nın bağırtısını da bize ararlarmış. Ertesi gün yola çıkma hazırlıkları başladı. Yiyecek çıkınları bağlandı. İki tane güçlü katırımız vardı. Onların üstüne heybeler atıldı. Büyük babam nereden bulmuşsa bir kanı arabası bulmuş. Onu da yükledik. Kumaşçı dükkanını ve evimizi Osmangillere emanet ettik. Büyük babamla vedalaştık. Çünkü o yola çıkamayacak kadar yaşlıydı. Ayrıca siz gidin, benim altınlarım var, adamlara verir yakamı kurtarırım dedi. Ve yola çıktık. Bizleri Karadeniz'e doğru sürüyorlardı. Ordu'ya doğru yürüyorduk. Ne yapacağımızı bilmez haldeydik. Bizim ailenin şansı varmış. Hiç eksilmeden Ordu'ya vardık. Ama başka ailelerden yolda hastalananlar ve ölenler oldu. Ordu'ya varınca gördük ki oranın yerlileri ne yazık ki bize çok kötü gözle bakıyorlar. Bir iki iyiliksever dışında bize elini uzatan olmadı. Şehrin dışında kamp kurduk ama aramızda çok hasta vardı. Hele bebeler sapır sapır öldüler. Meğer ailemiz şanslı diye sevinmek de boşunaymış. Çünkü bir gece kampı çeteler bastı. Sinanuş ablam ve bir grup kızı atlarının terkisini alıp kaçırdılar. Zavallı ablamın çığlıkları, "Mayrik, kurtar beni!" diye bağırışı hala kulağıma gelir. Anam çok ağladı, çok gözyaşı döktü. Beni öldürselerdi de kızımı bıraksalardı diyerek kendini yerlere attı ama ne çare. 1916 yılında Mart ayında bir de duyduk ki zorunlu göç durdurulmuş, geriye dönebilirmişiz. Zavallı babam bu arada sıtmaya yakalandı. Geri dönüş çok zor oldu çünkü babamı sıtma nöbeti tutunca yatırmak zorunda kalıyorduk. Üstelik bu kez kanımız da yoktu, öküzümüz göç yolunda öldü. Katırın arkasına tahtalardan sedye gibi bir şey yaptık, babamı onun üzerine uzatıyorduk. Neyse, uzatmayayım, eyine vardık ama yola çıkan kafilenin dörtte biri sağ kalabilmişti. Geri dönüşte bize acı sürprizler bekliyordu. Yaşlı büyük babamı öldürmüşler, evine de el koymuşlardı. Babamın kumaşçı dükkanının yerinde yerler esiyordu. Şehirde bir sürü tanımadık yabancı vardı. Osman'ın babası Doğu cephesine askere gitmiş, dönmemişti. Dükkanın anahtarı onda kalmıştı. Zaten anahtarı sorun olmamış ki kapıyı kırıp içeri girmişler, kumaşları talan etmişler, sonra da ateşe vermişler. Bunları Osman'ın annesi Şükriye teyze anlattı. Işıklar içinde yatsın Şükriye teyzem, gözü gibi, canı gibi saklamış evimizin anahtarını. Şükür evimiz bıraktığımız gibi duruyordu. Yeni komşular ve kaymakamlıktan bazı kişiler çok sıkıştırmışlar Osmangilleri ama onların ağzından tek söz alamamışlar. Annem, kardeşim ve hasta babam yeniden evimize yerleştik. Bir Türk doktor vardı, Zülüfoğlu. Hemen onu çağırdık. Sıkı bir kinin tedavisinden sonra babam epey toparlandı. Bir süre sonra da ben yeniden kumaş tüccarlığına döneceğim dedi. Anam hastasın filan diyerek engel olmaya çalıştı ama söz geçiremedi. Bir gün tam akşam yemeğine oturacaktık. Babam perdeleri kapatın çabuk diyerek odaya girdi. Yanında bir teneke vardı. Ağzı lehimli. Lehimi kesti ve içindekileri odanın ortasına boşalttı. Altın, evet, çil çil altın hem de. İşte dedi, bu benim sermayem. Zorunlu göçe çıkmadan rahmetli babam vermişti. Oğul, gün gelir lazım olur diye ben de bodruma saklamıştım. İşte zamanı gelmiştir. Dikranlı Ankara'ya gidip toptan kumaş alırım. Sonra da eskiden olduğu gibi geze geze satarım. Dükkan açmak istemem. Annem altınlara rağmen babamın yeniden kumaşçılık yapmasını istemedi. Çok haklıymış. Zavallı anam. O hafta sonu babam yanına Dikran'ı da alarak at sırtında yola çıktı. Aradan iki gün ya geçmiş ya geçmemişti. Atlar şehire dönmüş, tabii boş olarak. Bir daha ne babamdan haber aldık ne de kardeşim Dikran'dan. Zavallı Mayri'yim kederinden ne yapacağını bilmez olmuştu. Evin içinde dört dönüyor, ben banlı, kılıcı kanlıyım, öcümü almalıyım diye bas bas bağırıyordu. Artık o yeri deliydi. İyi aklı başında olduğunda, haydi kızım çıkınları hazırla, biz Van'a dönek gayrı diyor. Tam toparlanmaya başlayacağımız zaman yeniden delirip, ben banlıyım, beni kedere bulayanlara kanlıyım diye çılgın gibi bağırıyordu. Çareyi Şükriye teyzeye akıl sormakta aradım. Çok korkuyorum Şükriye teyze, ne edeyim? Bence ananı al, Van'a gidin. Sen bilmezsin, annem Van'dan gelin gelmişti. Belki orada akrabaları vardır. Ama ben küçüğüm deyip ağlamaya başlayınca Şükriye teyzem şöyle dedi. Hele sen evine dön, bana da birkaç gün izin ver. Heyecanla beklemeye başladım. Günler, geceler geçmek bilmiyordu. Üstelik Ermeni okulları kapatıldığından okula da gidemiyordum. Annem ise korkusundan beni sokağa da göndermiyor, bir sen kaldın Yadigar, sana da bir şey olursa ne ederim diyerek beni yanından ayırmıyordu. Sonunda beklediğim haber geldi. Bir sabah Şükriye teyze koşarak geldi. Aznifciğim, gözün aydın. Hayganuş'u da alıp gidebilirsin. Her şeyi ayarladım. Kambur Rıza'nın adamları sizi bana kadar götürecek. Yalnız bir şartı var. Evinizi ona bırakmanı istiyor. Ne dersin? Ödüm patlamıştı. İçimden şimdi diyordum. Annem yine dellenecek. Ortalığı kırıp geçirecek. beklediğim olmadı. Annem şöyle bir doğruldu. Aman Şükriye, her şeyim gitmiş. Evi düşünen kim? İçine sıçayım. Canlarım gitmiş benim. İşte böyle eyindeki yaşantımız sona erdi. Biz öykünün sonunu beklerken Hayriye teyze bir kez daha sordu. Oğul, yoruldunuz mu? Sıkıldınız mı? Hayır, anlat diye bağırdım. Kardeşim uyuyakalmıştı. 3. Van. Van'a vardığımızda akşam inmek üzereydi. Annem şöyle bir çevresine bakındı, sonra bu şehir değişmiş, kan kokuyor sözleri döküldü ağzından. Mahirik, kendine gel. Nereden çıkarıyorsun kan kokusunu filan? Birileri bir koç kurban etmiş olmalı. Duyduğun koku ondandır. Annem bu kez de gözleriyle etrafı taradı. Ben bildiğim, tanıdığım bir tek şey göremiyorum bu çarşıda dedi. Dur hele Mahirik, sabah ola hayır ola dersin. Sen her zaman önce gidip dayımları bulalım. Böyle diyerek koluna girdim ve çarşı içinden yürüyerek dayımların evine gittik. Kapıyı yengem Askanuş açtı. Bizi karşısında görünce şaşkınlıktan az kalsın bayılıyordu. Bir anlık suskunluktan sonra çığlık çığlığa, gelin kız, girin içeri, dikilmeyin öyle kapının eşiğinde diye bağırarak annemin kollarına atıldı. Dayımın karısı aynı zamanda annemin, Gınkan Mayrin'in, yani vaftiz annesinin kızıydı. Annemle iki kız kardeş gibi büyümüşlerdi. İşte şimdi yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyorlardı. Bu buluşma sahnesi 10 dakika kadar sürdü. Sonra annem birden, anlat bakalım Askanuş bacı. Ne yapıyorsunuz? Kocan, kardeşlerin neredeler? İşte o anda yengemin yüzü önce sarardı, sonra karardı, dudakları titremeye başladı. Ah Aznif, başımıza gelenleri bir bilsen. Daha tehcir öncesinden ailemiz ikiye bölündü. Nereden, nasıl kanına girmişler bilmiyorum. Büyük abim Arakel bir gün, ben Rus ordusuna katılmaya gidiyorum dedi. Ortancamız Amenak da ona uydu. Derken en küçük ağam silahını kuşandı. Nereye gidiyorsun diye soracak olduk. Kocam da beni tersledi. Anlamadığınız işlere burnunuzu sokmayın diyerek. Sonradan duyduk, meğer çetecilere katılmış. Van Kalesi'ni ele geçirmişler. Annemin şaşkınlığı görülmeye değerdi. Aman deme Askanuş, ne yaptı bu deli oğlan? Osmanlı ordusuna karşı mı çarpıştı? Çarpışmaya vakit kalmamış. Zavallı toy kardeşimi daha ilk gün öldürmüşler. Çeteci olduğu için şehitten de sayılmamış. Biz çok sonra duyduk. Çünkü biz de Suriye'ye doğru zorunlu yürüdük. Annem susmuştu. Öyle boş boş bakıyor, dinleyip dinlemediği bile belli olmuyordu. Ben söze girdim. Yengeciğim, Ani, Berç, Bercuhi ve Kevorka ne oldu? Neredeler onlar? Ya Hayk eniştem? Keşke bu soruları hiç sormamış olsaymışım. Yengem birden dövünmeye başladı. Ah yavrularım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim. Sonra ağlayarak anlattı. Ailemiz tehcire tabi tutuldu. Yanımızı alacak fazla paramız da yoktu. Yolumuz uzak, Suriye çölleriydi. Bir öküzümüz vardı. Onu arabaya koştuk, erzak yükledik. Çocukların küçüklerini, yani Ani ile Berçi Kanı'ya oturttuk. Bercuhi, Kevork, ben, bir de enişten Hayk yürümeye başladık. Yürüyüşün ikinci günü çeteler kafilenin etrafını sardı. Para, altın, ziynet eşyası arıyorlardı. Verin çabuk diye bağırıyorlardı anlaşılan, ama Arapçaydı. Kadınların boynundan bir iki zincir çekip koparttılar. Bazıları da korkudan kollarından bileziklerini çıkarıp verdiler hemen. Adamlar doyacağı benzemiyordu. Gözdağı vermek istediler bu kez ve hemen oracıkta erkeklerden 3-5 tanesini kurşunladılar. Bizim aileye doğru at süren yağız bir delikanlı vardı. Sert olmaya çalışıyor, pek de beceremiyordu. Yanımıza yaklaştı, Arapça bir şeyler bağırdı. Anlamadığımızı görünce Türkçe altın, altın demeye başladı. Bizde altın ne gezer? O sırada Bercuhi kendini öne attı. Altın yok diyerek göğsünü yumruklayarak, ben varım, beni al, ailemi bırak gitsinler dedi. Deliriyorum sandım, bir çığlık attım, bayılmışım. Ayıldığımda kanının üstündeydim, çeteler gitmişti. Kızım Bercuhi de çetelerle beraber. Ya eniştem, o ne yaptı? Enişteni bilirsin, iyi adamdı ama korkak ve pısırıktı. Öyle simdi oturdu. Başka genç kızlar da çetelerle gitti mi? Parası altına çıkışmayanın kızlarını topladılar. Peki yola devam ettiniz mi yenge? Evet, istersen devam etme. Eli silahlı attılar, ikide bir çevremizi sarıp daha hızlı yürümemizi isterlerdi ama bizde takat kalmamıştı. Bu arada Hayk bir gece uyudu ve uyanmadı. İnanır mısın, üzüleceğime sevindim. Hiç değilse kendi kendini öldü diye. Yol üstünde bir yere gömdük. Kafiledekiler bir anda elbiselerini ve yırtık çizmelerini yağmaladılar. İki gün sonra bir köyden geçiyorduk. Kürt köyüymüş. Birden eli bastonlu bir adam göründü. Yanında da iki tane izbandut. Erkek çocuk toplamaya gelmişler. Berçi beğenmediler ama Kevork'umu alıp gittiler. Artık ağlayacak halim de kalmamıştı. İşte şimdi bir tek Berç var hayatta. O da şimdilik Halep'te yaşıyor. Belki bir gün döner. Ve biz anamla böyle başladık Van'daki yaşantımıza. Aradan 6 ay kadar bir zaman geçmişti. Bir gün kaymakamlıktan bir kağıt almak gerekti. Ama erkeğimiz yok, bu işleri halledecek. Ben atıldım. Kergin, ben giderim. Nasılsa her gün keçi sütü satmıyor muyum? Ertesi sabah tam kaymakamlığın kapısından girerken uzun boylu, resmi elbiseli bir adamla çarpıştık. Korkudan bayılacağımı sandım. Gözümü kaldırıp yüzüne de bakamıyorum. Başımdaki yemeni de geriye kaymış. Şöyle düzelteyim derken adamla göz göze geldik. İki gün sonra yengem dilim kapısı çalındı. Küt küt diye. Yine erkeksizlikten kapıyı ben açtım. Karşımda kaymakamlığın kapısında çarpıştığım adam duruyordu. İçeri girebilir miyim? Hemen kenara çekilip yol verdim. Annem ve yengem uzun süre sonra evde bir erkek gördükleri için hem korkmuş hem de şaşırmışlardı. Lafımı uzatmayayım. Adam, yani Cevdet Bey, beni almaya gelmiş. Nedense buraya kadar sessiz sedasız dinlemiştim Hayriye teyzeyi de bu cümleden sonra ''Aa, gitmeseydin Hayriş teyze'' diye bağırmışım. O anda Hayriye teyzenin yüzü değişti. Tatlı tatlı gülümsedi ve ''Sıkılmadınsa devam edeyim'' dedi. Ben ise üstelik bir kız çocuğu olmanın da getirdiği merakla ''Hiç sıkılmadım, devam et Hayriş teyzem'' dedim. Ve işte öykünün sonu. 4. Malatya. Cevdet Bey zabitti ve bana geçici görevle gelmişti. Kısa bir süre kalıp yeniden asıl görevliye Malatya'ya dönecekti. Beni de yanında götürmek istiyordu. İyi bir insandı. Maddi durumu da iyiydi. Annemle yengemi razı etmek için gitti geldi. Eve boyacılar, ustalar gönderdi. Yengemin evini boyasınlar, onarsınlar diye. Amacı onların gözüne girmekti. Bu arada bana fikrimi soran yoktu tabii. Yalnız bir akşam annemle paylaştığımız odada yer döşeklerimizi uzanmadan önce annem tepeden inme şöyle dedi. Bu olanlara sen ne diyorsun kara kuzum? Adam sana vurgun. Belki de rahat edersin. Aslında Cevdet Bey'i ilk gördüğüm an ben de çok beğenmiştim. 15 yaşındaydım ve henüz hiç erkek tanımamıştım. Anam sustuğumu görünce Ermeni olduk da ne oldu? Belki Türk olursan hayatın değişir. Hele bir düşün diye bitirdi sözlerini. Cevdet Bey'in görev süresini bitimi bir hafta kala annemler beni Cevdet Bey'e verdiler. Haygonuş olan adım Hayriye oldu ve imam nikahıyla Cevdet Bey'le evlendim. Sonra da Malatya'ya gittik ama orada beni çok kötü bir sürpriz bekliyordu. Cevdet Bey'in ilk karısı Naciye. Benden 11 yaş büyük olan bu kadın sabahtan akşama kadar tesbih çeker, 5 vakit namaz kılar, evin içinde bile siyah başörtüsüyle gezerdi. Biz Ermenilerin öyle alışkanlıkları yoktur. Naciye'nin kuması olarak o eve gittiğim gün hayatımın en acı günüdür. Kadın beni Cevdet Bey'in yanında görünce sinirden çılgına döndü. Bu kız da kim? Diye bağırmaya başladı. İşte o zaman Cevdet Bey'in diğer yüzünü gördüm. Sus kadın, sana söz hakkı veren olmadı. Hayriye ortağının elini öp diye beni arkamdan Naciye'ye doğru itti. Sendeledim. O anda da boynumda asılı olan haçlı zincir elbisemin üstüne çıktı. Bu Naciye'nin yeniden bağırması neden oldu. Bu kız bir dönme, yavur kızı. Sus kadın dedim sana, sus. O benim imam nikahlı karımdır. İşte Cevdet Bey'in evindeki yaşamım da böyle başladı. Her şeye rağmen kocamı seviyor ve elimden geleni yaparak onu memnun etmeye çalışıyordum. Naciye'den olma iki çocuğun bakımlarını üstlenmiştim. Akşamları Cevdet Bey yorgun argın geldiğinde Naciye nedense hep ibadette olurdu. Böyle olunca da kocam bana kalırdı. Ben de zevkle hizmet ederdim ona. Yatmadan önce ayaklarını bile yıkardım. O da benden çok hoşnuttu. Baş başa kaldığımız zamanlarda beni tatlı sözlerle şımartır ve Naciye'ye söylememem koşuluyla arada sırada bir altın verirdi. Fakat gündüz, yani Cevdet Bey görevdeyken Naciye beni besleme gibi kullanırdı. Kız dönme, taşlık silinmemiş. Kız dönme, çocukların çorapları örülecekti. Çabuk fırla ya da kız dönme, akşama su böreği yapılacak. Çabuk hamur tut bakalım diye beni nefes aldırmadan işe koşardı. Malatya'da günler böyle geçip giderken bir akşam Cevdet Bey neşeyle eve geldi. Size bir müjdem var, helallerim. İstanbul'a tayin oldum. Bir ay içinde gidiyoruz. Bu sözleri duyan Naciye'nin yüzü birden değişti ve bağırmaya başladı. Bu dönme bizimle gelmeyecek. İstemem. İstanbul onun nesine? Cevdet Bey her zaman olduğu gibi çok sert biçimde susturdu onu. Ama o günden sonra evde kavga gürültü hiç eksilmedi. Aksine her akşam daha Cevdet Bey kapıdan içeri girer girmez ortalık savaş alanına dönerdi. Sonunda yine kocamla baş başa kaldığımız bir akşam onunla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Hayganuşum, Hayrem, de bakalım sen ne dersin bu işlere? Ben başımı yere eğdim. Ne diyebilirdim? Beni seven bir kocam vardı. Hem de burası ekmek yediğim kapıydı. Bilmem, söz söylemek bana düşmez dedim. Beni İstanbul'a gelmek ister misin, istemez misin söyle. İstemez olur muyum beyim? İsterim elbet. Beni istemeyen Naciye'dir. Naciye seni ilgilendirmez. Sen benimle gelmek istersen sorun çözülür. O zaman kocamın beni sevdiğinden emin oldum. İçime su serpildi. İsterim elbet, isterim deyip ayaklarının dibine çöktüm. Cevdet Bey kollarımdan tutup kaldırdı. Öyleyse mesele halloldu. Ben sana haber salıncaya kadar Malatya'da kalır mısın? Evet, kalırım. Bir hafta sonra Naciye ve çocukları Cevdet Bey ile birlikte İstanbul'a gittiler. Ben ise onlardan bir ay sonra Cevdet Bey'in emirleri gelip beni İstanbul'a götürünceye kadar sabırla bekledim. 5. İstanbul. İstanbul'daki yaşamımı anlatmama ne gerek var? Beni yıllardır tanıyorsunuz. Anneannenin Eğinli olduğunu öğrendiğim gün Nasıl evinize geldiğimi annen çok iyi bilir. Çılgına dönmüştüm. Yıllar sonra hem memleketimi bulmuştum hem de Ermenicemi. Cevdet Bey'e bir evlat vermeyi çok isterdim ama hep gizli yaşadığımız için bu olamadı. Zaten ailemde o kadar çok evlat telifi yaşanmıştı ki çocuksuz olmak beni çok üzmedi. Cevdet Bey'in altınları da bana hem ev aldırdı hem de rahat yaşamımı sağlıyor. Işıklar içinde yatsın, çok iyi bir insandık hocam. Gizli de olsa çok mutlu bir yaşantımız vardı. İşte öykümün sonuna geldik. Hayriye teyzenin sözünü kestim. Peki neden komşu Naciye'nin teyze sana saldırdı? Ve çocuk yaşıma karşın anlamıştım. Aa, yoksa bu Naciye teyze? 1989, Moda, İstanbul. Kitabın sonu. 7 Mayıs 2008, sayfa 114. Küçük sözlük. Sözcüklerin anlamları Ermenice'den Ermeniceye sözlükten derlenip ek bilgiler yazarın kendisi tarafından verilmiştir. Hayot, Lezuhi, Nor, Pararan, Donikya Matbaası, Beyrut 1968. Aralarında Ardaşes, Der Haçaduryan adlı din adamının da bulunduğu bir yazar grubu tarafından yayına hazırlanmıştır. Yaya, çocukların büyük annelerini ünlemek için kullandıkları bir sözcüktür. Ermeniceye Rumcadan geçtiği düşünülüyor. Yazarın notu. Uşak, Anadolu'da çocuklar anlamında Türkçe bir sözcüktür. Ermeniceyi iyi konuşamayan tüm Anadolu Ermenileri sözcüklerin arasına bu türden Türkçe sözcükler katarlar. Göte oğlanı, Orta Anadolu'da eşcinsellere verilen ad. Yine Anadolu Ermenilerinin kullandığı sözcüklerden. Gıncıfıllanmak, Orta Anadolu'da kız gibi hırtarak yürüyen erkekler için kullanılan bir sözcük. Bizdik açık, Ermenice küçük kız anlamında bir sözcük. Azat, Ermenice özgür anlamındadır, özel isim. Tabit, Davut adının Ermenice'de karşılığı. Avor, Ermenice güzel anlamına gelen bir sözcüktür. Apel, Ermenice yas anlamındadır, özel isim olarak kullanılır. Zaruhi, zar yani altın sözcüğünden türetilmiştir. Ermenice özel isimlerden biridir. Kevork, Ermenice ziraatçı anlamına gelir, özel isim olarak kullanılır. Garabet, Ermenice önder anlamında özel isim. Krikor, uyanık, nöbetçi anlamında Ermenice bir sözcüktür. Özel isim olarak kullanılır. Sirvart, Ermenice sir, ser, aşk anlamındadır. Vart ise gül demektir. İki sözcüğün birleşmesinden oluşan Sirvart özel isimdir. Kuyrik, abla, ablacık, Ermenice. Kohar, cevher, mücevher anlamındadır. Ermenice özel isim. Dombalak yaya. Dombalak, şişman anlamında kullanılan yarı Ermenice, yarı Türkçeden oluşturulmuş bir sözcük. Lusim, mehtap, özel isim, Ermenice. Zartuhi, Ermenice, zart her türlü süs, süslemedir, özel isim. Harutyun, Ermenice, İsa'nın çarmıhtan kurtulup göğe yükselmesi anlamına gelir, özel isim olarak kullanılır. Halk arasında yörelere göre bu ada Harutin, Artin, Harutyun şeklinde rastlamak olası. Simon, Ermenice, eski Ermenice, Şırnavon sözcüğünden dönüştürülmüştür. Lısok, yani duyan anlamına gelir, özel ad olarak kullanılır. Aşun, Ermenice sonbahar anlamındadır, özel ad olarak da kullanılır. Abraham, Türkçedeki İbrahim'le eş anlamlıdır, özel ad. Aşaluyus, Ermenice gün doğumu, sabahın ilk ışıkları anlamındadır, özel isim olarak kullanılır. Armenak, Ermeni önderlerden birinin adıdır. Nuh peygamberle benzeştirilir, özel ad olarak kullanıla gelmiştir. Levon, yabancı kaynaklı, Leon yani aslan anlamındadır, özel ad. Tayik, Dayık, Anadolu Ermenilerinin çocuk doğurtana yani ebeye verdikleri attır, yazarın notu. Mayrik, anne, annecik, Ermenice'de ik takısı nesneleri küçültmek için kullanılır. Mayr, anne, yazarın notu. Hayrik, babacık. Baron, Ermenice bay anlamındadır. Ancak erkek okul öğretmenleri de bu şekilde ünlenir, yazarın notu. Lusik, Ermenice ışıkçık, duyustan küçültülmüş. Mannik, Anadolu tanrıçalarından, Anahit'ten üretilmiş özel isim, Ermenice. Digin, Ermenice evli hanım anlamındadır. Hayk, hayk, hayik, Ermenice ulu anlamına gelir. Özel ad olarak kullanılır. Haygıser, Ermenice bileşik isim. Hay Ermeni, ser sevgi anlamındadır. Özel isim olarak kullanılır. Havuş, öykünün geçtiği yörede avlu anlamında kullanılan bir sözcüktür. Havuşun yanında tandırlık denen bir kiler oda, erzak deposu ve çardak görevi gören ağaç altı bulunur. Yazarın notu. Çortan, yöre Ermenilerinin ve Türklerinin kullandığı ortak bir sözcüktür. Ermenice, çor, kuru, kurutulmuş, tan ise yoğurt anlamına gelir. Kurutulmuş yoğurttan yapılan yemeğin çorbanın adıdır. Bugün de yörede aynı adla tanımlanır bu yemek, yazarın notu. Keşkek, Anadolu'nun hemen her yöresinde tanınan bir yemektir. Buğday, tavuk suyu ve tavuk etinin birbiri içinde haşlanıp eritilmesiyle yapılır, yazarın notu. Nigogos, dağılmış topluluğu yeniden bir araya getiren, Ermenice özel isim olarak çok sık kullanılır. Sirarpi, Ermenice bileşik isimdir. Sir, ser, sevgi. Arpi ise güneşin sabah erken yaydığı ilk ışıkları anlamına gelir. Özel isim olarak kullanılır. Kesim. Bu sözcük Anadolu Ermenilerinin 1915'te başlarına gelenliğini ifade etmek için kullanıla gelen bir sözcüktür. Arpi, Ermenice güneş ışığı, özel isim. Berjuhi, muhteşem. Gınka Mayr, vaktiz annesi anlamına gelir Ermenice. Hayk, Ermenice ulu, iri yarı anlamlarını taşır, özel isim. Vartanuş, Ermenice gül reçeli anlamındadır, özel isim olarak kullanılır. Oski, Ermenice altın anlamına gelir, özel isim olarak kullanılır. Mama, Ermenice anne. İnç Unis, Ermenice neyim var. Hivantes, Ermenice hasta mısın. Çedigas, Ermenice yok oğlum. Hok Cemarnas, Ermenice ziyanı yok annem. Şad Agvor Şineres, Ermenice çok güzel yapmışsın. Agota Kirk, Ermenice dua kitabı, İncil. Agavni, Ermenice güvercin anlamındadır. Özel isim olarak kullanılır. Kerhayr, Ermenice enişte anlamındadır. Ur-es, neredesin? Akbarik, ağabey. Vartan, İran kökenli Ermenice özel isim. Açik, kız çocuk. Küçültme eki, ilk çocuğun küçük olduğunu ifade eder. Yazarın notu. Ardaşes, Ermenice adil yönetici anlamındadır. Özel isim. Berç, Berjuhi, muhteşem, Ermenice özel ad olarak kullanırlar. Hayganuş, hay, Ermeni, anuş tatlı anlamındadır. Birleşik özel isim. Kergin, yenge. Kuyrik, kız kardeşçik. Kripto Hristiyanlar, gizli Gregorian Ermeniler. Yapılan araştırmalar sonunda yalnız Malatya'da 3500'den fazla kripto Ermeni olduğu saptanmıştır. 1988'de Alman asıllı Dr. Tessa Hoffmann'ın yaptığı araştırma sonuçlarına bakılırsa Türkiye'de Türk gibi ya da Kürt gibi yaşayan 30-40 bin gizli Ermeni yaşadığı belirtilmiş. Ermenice'de özel isim oluştururken eklenen Uhi takısı dişi isimler içindir. Yazarın notu. Ermenice'de sözcüklerin sonunda sıkça rastlanan ilk takısı nesneleri küçültmek amacıyla eklenir. Mayr anne anlamına gelirken Mayrik annecik anlamını taşır. Yazarın notu. Doktor Tessa Hoffmann günümüzde Türkiye'de Ermeniler. Armenians in Turkey Today. The EU Office of Armenian Association of Europe. October 2002. Doktor Tessa Hoffmann Sabidis Berlin Özgür Üniversitesi'nde Freien Üniversitör Berlin. 1979 yılından beri Slav, Ermeni dilleri ve sosyoloji öğretim üyesi, yazar ve yayıncı, Ermeni kültürü ve tarihi üzerinde yayınlanmış ondan fazla kitabı, soykırıma dair sayısız makaleleri var. İnsan hakları savunucusu olarak tanınıyor.